Ayrım 38, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 375.
Bütün bunlarda anlaşsak bile dedi kampanya yöneticisi, bu filmlerin hiç beklemediğimiz bir zamanda başka bir yerde ortaya çıkmayacağı konusunda ne gibi bir garantimiz olacak?
Saçları dökülmüş gösterişli bir adamdı. Neredeyse fark edilmeyen kaşları ve uykusuzluk çekenlere has soluk bir teni vardı. Bedeninde her şey yuvarlakmış, hiç köşe yokmuş gibiydi.
Tom izninizle dedi. Tom Harkin onu sıktı. Keyfine bak.
Bir insanın dedi Tom, bir şeye sahip olmadığını kanıtlaması imkansızdır. Ancak sahip olduğunu kanıtlayabilir. Dahası bir yerlerde bu filmlerden daha kaç tane olduğunu kim bilebilir? Eminim bunu başkan ve kardeşiyle de tartışmışsınızdır. Eminim kameranın ne kadar çekim yaptığı hakkında bir fikirleri vardır. Biz size elimizdeki her kareyi versek ne olacak? Muhtemelen bize inanmayacaksınız ve muhtemelen dışarıda bu malzemeden başkaları da var. Ne yazık ki bayım, size herhangi bir garanti filan vermeyeceğiz. Tek garantimiz sözümüzdür. Ki eminim bunun yarın güneşin doğmasından bile büyük bir garantisi olduğunu öğrenmişsinizdir.
Geary Dick dedi, ben şahsen bunun doğruluğuna tanıklık ederim.
Kusura bakmazsanız dedi kel adam, güneşi alıp diğerlerini bırakacağım.
Ben Tamarkin, kumar oynar mısınız diye sordu.
Mümkün olduğunca az dedi adam.
Tom, aslında size niye güveneyim diyorsunuz dedi. Bu işte bizim için ne var diye soruyorsunuz. İşte olay burada gelip sağduyuya dayanıyor. Filmler sadece dikkatinizi çekmek, masanın başına oturabilmemizi sağlamak için. Böyle şeyleri basıp kamuoyuna sunacak birini görmüyorum ortada. Ve başkanın eşinin veya şimdiki başsavcının sayın eşinin bunlara sahip olması da anlamsız bir şey. Çünkü hepimizin de bildiği gibi bu hanımefendiler kocalarının eğilimlerine aldırmamayı zaten uzun süre önce kabullendiler. Tom Geary'e bir göz attı. Senatör aniden arkasına yaslanıp tavanı seyretmeye başladı.
O yüzden filmleri unutun. Yine de bunda şeyler için herkesten fazlası var. Dün gece Senatör Geary'nin aldığı tepkileri gördünüz. Eğer kendisi bağımsız adayı olursa, ki sizi temin ederim bunu yapması için yapılan bağışları arttırabiliriz, seçimi kazanmayacak ama başkandan oy çalmış olacak. Katoliklere, Musevilere ve siyahlara karşı bağnazlığı olup Kasım ayında öteki aday için oy kullanabilecek seçmenler var. Senatör Geary ya sizin için çalışır, ılımlı bir ses olarak bu tür oyları size geri döndürür ya da oyları kendine alır.
Buna hazır mısın Pat? Bütün hayatın boyunca yuvan olan partiye ihanet mi edeceksin?
Saçmalamayı kes Dick dedi Geary. İş oraya varırsa parti bana ihanet etmiş olacak.
Ama dedi Tom, eğer buradaki dostumuzu başsavcı olarak atarsanız herkes kazanmış olacak. Herkes. Senatör Geary tutkularını ifade etme ve gerçekleştirme platformuna sahip olacak.
Geary onaylarcasına başını salladı. Sizler, Senato Adalet Komisyonu'nun üst düzey bir üyesini başsavcınız yapmış olacaksınız ve onun tüm deneyimini ve nüfuzunu elde edeceksiniz. O görev için başlıca özelliği başkanın kardeşi olmak olan, lütfen mazur görün, şu Danny Shay adlı çocuğun yerine. Şimdiye kadar tek yaptığı pervasız, yersiz girişimler oldu. Şu sözde mafyaya karşı açtığı sözde savaşta, sadece örnek olarak söylüyorum, kaç kişi hüküm giydi?
91.
Hem Tamarkin hem Geary kıkırdadılar.
Bahisçilerden, pezevenklerden söz etmiyorum dedi Hagan. Filmlerde gördüğünüz o büyük gangsterlerden söz ediyorum. Bu insanlardan kaç tanesini hapse yolladı Danny Shay?
Cevap hepsinin bildiği gibi sıfırdı.
Ne demek istediğinizi anlıyorum.
Daniel Brandon Shay başına buyruk davranıyor dedi Tom ve eminim ki bunu ifade etmeyecek kadar kibar olsanız da siz ve başkan da bu konuda aynı fikirdesiniz. Ama eğer kendisi oradan iner ve 1966 senato seçimlerine katılacağını beyan ederse herkes anlayacaktır.
Çünkü başarısını başka bir şeye yatırıyormuş gibi görünecek dedi kel adam, anlıyorum.
Tamarkin kaşlarını etkileyici bir şekilde kaldırarak,
''Yatırmak mı?'' dedi. ''Ne derseniz deyin, siz bir kumarbazsınız.''
Hagen doğal olarak diye devam etti. Danny Shay'in kazanacağına dair bir garanti veremeyiz. Fakat ona karşı çalışma yapmayacağımızı taahhüt ederiz. Adil ve namuslu bir yarış olur. İnsan bundan başka ne isteyebilir ki?
Belki şimdi de sizin saçmalamayı kesmeniz gerekiyor Bay Hagen.
Bana Tom de.
Sizin için fark etmeyecekse dememeyi tercih ederim dedi kel adam.
İnsanın yumruklamayı hayal etmeden duramayacağı bir yüzü vardı. Hagen derin bir nefes aldı ve bu da bir öksürük krizine tutulmasına yol açtı. Geary hemen ayağa fırlayıp Tom'a bir bardak su getirdi.
Pardon dedi Tom, sigara değiştirmekten oluyor sanırım.
Kel adam ağır ağır başını salladı.
Sizi değiştirmektense kavga etmeyi tercih eden bir bey olarak bilirdim dedi.
Bir reklam metninden alıntıydı. Hagen cevap vermeye tenezzül etmedi.
Bu Kasım için dedi Tom. Sendika oyları havada görünüyor ama biz bunu yönetebileceğimizi ve ezici bir başarı sağladığımızı göstermiştik. Endişelenecek üçüncü bir aday yok. Başkanın omzunun üstünden bakan entrikacı bir kardeş de yok. Kasım gibi yakın bir tarihteki seçim daha şimdiden oyların büyük çoğunluğunun alınacağı bir zafer. Başkan için tam bir galibiyet olarak şekillenebilir. Bütün bunların içinde en büyük ve en belirgin kazanç başkanınki olur.
Tom gülümsedi. Üstüne üstlük dedi, bu reddedebileceğiniz bir öneri sadece.
Kel adam ileri geri sallanıyordu. İnkar ve öfke duygularını buraya gelmeden önce atlatmış olmalıydı. Şimdi de acıklı bir şekilde pazarlık ve bunalım aşamalarından geçip kabullenmeye doğru ilerliyordu.
Ben Tamarkin bir evrak çantası çıkardı. Çantada ağzına kadar $1000'lık banknotla birlikte bir de isim ve adres listesi vardı. Bunlar bir sorun çıktığı takdirde bağışların sahibi olarak gösterilebilecek gerçek kişilerin ad ve adresleriydi.
Ne diyorsun Dick?
Tamarkin çantanın kilitlerini açtı. Dost muyuz?
Geary ile kampanya yöneticisi başkan yardımcısının konuşmasını izlemek üzere kongre sarayına koştururken Tamarkin'de kutlamak için birer Küba pürosu tüttürmek üzere balkonda bulunan Tom'un yanına gitti. Babası gibi Michael Corleone de kötü haberi hemen duymakta ısrar ederdi. Fakat iyi haber de tıpkı iyi bir şarap gibi tadı çıkarılmadan önce biraz soluklanmalıydı. Öyle de olacaktı. Tom bunu bir insanın resmen başkan seçildiğini öğrendiği ama henüz kimseyle paylaşmadığı zaman dilimine benzetti. Az önce sunduğu hizmetin karşılığını cömert bir şekilde almış olan Tamarkin birer içki daha hazırladı ve kadeh kaldırmayı teklif etti. Artık hava kararmıştı ama dışarısı hala 30 derece olmalıydı.
Tom paralı askerlere dedi, geleceğin bütün askerlerine, kiralanacak her silaha ve nefes alan bütün kahrolası Amerikan avukatlarına.
Tamarkin anlamadı, Hagen paralı asker değildi. Yine de açıklanamayacak kadar karmaşık bir durumu vardı. Tam kadehini kaldırırken yorgunluk bir dalga gibi, bir su duvarı gibi Tom'un üstüne çöktü ve adeta yığılır gibi koltuğa oturdu.
''İyi olacaksın değil mi?'' dedi Tamarkin.
Tom başını salladı. ''İyiyim ben.''
Tamarkin kuşkuyla dikildi.
''Belki de bir doktor çağırmalıyım.''
''Kalbimden değil, tamam mı? Öyle bir şey değil. İyiyim. Ben sadece...''
''Neydi? Mutlu mu?'' Parmaklarını seyrelen saçlarında gezdirdi.
''Sadece mumun iki ucunu birden yaktım. Hepsi o.''
Joe Lucadello ile Fontainebleau'nun şapelindeki görüşmelerinden bir yıl kadar sonra Tom Hagen düze çıkmıştı. Daha önce de böyle güç dönemler atlatmıştı ama bunun gibisini değil. Bir yandan Michael devrilirken, bir yandan tarihin en güçlü devleti hayalarını burarken Tom öbür tarafa geçmeyi başarmış, biraz üstü başı paralansa da önemli yerler bir zarar görmemişti. Bu olanların hiçbiri Tom için sürpriz değildi. Hep böyle olsun istemiş ve bunun için kıçını yırtmıştı. Ama mutlu bir son ummakla bunu yaşamak arasında bir fark vardı.
Tamarkin dinlensen iyi olur dedi. Tanrı aşkına bir tatile çık. Mezarlıklar tatile çıkamayacak kadar meşgul olduğunu düşünen insanlarla dolu.
Ben sahiden iyiyim. Ve öyleydi de ayağa kalktı. Artık yere sağlam basıyordu.
İkinci içkisi el değmemiş olarak masada terliyordu. Purosu yanıp kül olmuştu. Mutluluk ve yorgunluk kokteyli bütün gücünü alıyordu. Michael'ı evden arayacaktı. Tom evinde ailesiyle birlikte olmak istiyordu.
Ama sanırım biraz ara vereceğim.
Tamarkin sırtına vurdu. Öyle yap dedi ama yine de yarın beni ara. Eski memleketinde ortaya çıkan fiyaskomuz için. Hagen onu unutmuştu. Corleone'lerin Waltz Uluslararası Filmcilik Şirketi'ni ele geçirme eylemi birdenbire her şey gibi öngörüldüğü şekilde yoluna girivermişti. Ararım. Asansörle aşağı indi, aynadan şahane bir mutlulukla sırıtan aptala baktı.
26. Bölüm. Otelden birkaç sokak uzakta Hagen ensesinde soğuk bir silahın temasını hissetti ve yerinden zıpladı. Dikiz aynasında Nick Geraci vardı.
''İyi oyundu'' dedi Geraci. ''O park görevlisini $100 tavlamak.'' Güldü. ''Aynı adamın $200 neler yapacağını tahmin bile edemezsin.''
Tom arabayı kenara yanaştırmaya başladı.
''Nick hayır hayır'' dedi. ''Sürmeye devam et.''
Tom merdivenlerdeki diğer kişi diye düşündü. Sürüklenen ayaklar. Geraci'ydi demek.
Ne kadar zamandır peşimdesin diye sordu.
Buradan sola dön dedi Geraci. Bunca zamandır her neredeyse yanık bir ten ve güçlü adalelerle geri dönmüştü.
Büyük bir hata yapıyorsun Nick dedi Tom. Çeşitli nedenlerle.
Sakın bundan asla kurtulamazsın deme.
Nereye gitsem FBI'ın peşimde olduğunu biliyorsun değil mi?
Hagen dikiz aynasını bir daha baktı ve Nick'in iri, köşeli kafasının etrafından görmeye çalıştı. Ama ajan Bianchi'nin siyah Chevy'si görünürlerde yoktu.
''Bak bu komik işte'' dedi Nick. ''Onu ben de göremiyorum. Benimki sadece bir tahmin. Ama otelin park yerindeki şakacılardan birinin işi olabilir. O arabaları nasıl araya soktuklarını gördün. O arada bir şeye çarpmışlarsa şaşırmazdım doğrusu.''
Geraci Hagen'ın omzunu dostça bir tavırla sıktı.
$1000 neler satın alındığını tahmin etmek ister miydin? Seni cimri İrlanda çükü.
Tom başına bunun geldiğine inanamıyordu. Boynuna dokundu. Nabzı tuhaf bir şekilde normal gibiydi. Bunu hayra yordu.
Alman İrlandalı dedi. Özür dilerim dedi Geraci. Seni Alman İrlandalı çük.
Tom kenara çekiyorum dedi ama çekmedi. Aynaya bir daha göz attı. Tam arkalarında bir ekmek kamyonu vardı. Belki de Nick blöf yapıyordu. Belki Bianchi hemen o kamyonun arkasındaydı.
Belki sen kullanmalısın dedi Tom. Sen gayet iyi idare ediyorsun.
Bunu yapmak için gitmeye karar verdiğin yere kadar sana şoförlük edecek değilim.
Neyi yapmak için dedi Geraci.
Her zaman ukalanın teki oldun dedi Hagen. Ama beni hiç etkilemezdi bu. Kes artık şu saçmalığı.
Tom arabayı sürmeye devam etti. Bu pislikten kurtulmanın bir yolu olmalı diye düşünüyordu. Adalet Bakanlığından kıçını kurtarmayı başarmışsa bu Clevelandlı yumruk sersimi pislikten de kurtulabilirdi. Hala Geraci'nin mezarına işemek niyetindeydi hem de bir an önce.
Bir bakalım dedi Geraci onunla dalga geçerek. Belki silahı alabileceğini düşünüyorsundur ha? Ama sonra benimle kıyaslandığında nasıl bir hıyar olduğunu hatırlayıp vazgeçiyorsundur.
Tom doğruca ileri bakıyordu. Fidanlıkların, karavan parklarının ve bayağı motellerin bulunduğu bir bölgeye doğru gidiyorlardı.
Geraci sonra dedi ben bu ahmak Cafone'yi baltayı gömeceğimize ikna edebilirim diyorsundur. Tabii birbirimizin kafasına değil. Nerede bitecek bu intikam döngüsü? Nick sana ihtiyacımız var. Sen, ben ve Mike dışındakilerin hepsi gerizekalı. Yine birlikte o güzelim işlerimizin başına geçip müziğimizi yapalım. Maalesef bu senin gibi yalancı bir piçin bile suratını buruşturmadan söyleyemeyeceği koca bir yalan.
İyisin dedi Tom elinden geldiği kadar kuru bir sesle şaşırtıcı.
Ya dedi Geraci gezici bir panayırda zihin okuyan adam olarak çalışıyordum. Meğer böyle bir yeteneğim varmış.
Tom farkında olmadan Geraci'nin kulağı zavallı gelen mizah duygusuna başını salladı. Birden Nick'in silahı ensesine daha fazla batınca ne yaptığını fark etti.
Sağa sap dedi Nick, şuradan.
Tom itaat etti. Ekmek kamyonu da sağa döndü. O zaman Tom onun arkasında ne olduğunu görebildi. Sarı, üstü açık bir arabaydı. Direksiyonda bikinili bir kız, yanında da gömleksiz bir çocuk vardı. Kesinlikle FBI değildi.
Artık dedi Geraci zihnin koşturuyordur çünkü hey sen Tom Hagen'sın. Bir bakalım. İşleyeceğini söyleyebilirsin ve eğer altına yap demezsem tuvalete giderken veya çıkarken bir şey yapmaya çalışabilirsin. Ya da belki bir polis karakolunun önünden geçeriz ve doğruca oraya dalabilirsin. Belki bu işe yarar.
Beni polis karakolunun nezarethanesinde görmek istemez misin?
Hayır, işi basit tutacak da. Etrafta mümkün olduğunca çok insan bulunan, iyi aydınlanmış bir yerde duracaktı. Hepsi bu kadardı.
Galiba bu yüzden seni hiç bulamadık. Çünkü zihin okuyorsun.
Hayır dedi Geraci, beni hiç bulamadınız çünkü Mike ile birlikte iş çevirdiğiniz kahrolası siyah kuşu hepimizi aptal yerine koyuyordu. Beni asla bulamadınız çünkü sizi koruyordu. Beni öldürseydiniz FBI cinayetten yakanıza yapışacaktı. Size benim yerimi söylemesi emredilmişti ve o da emirlere uydu. Ama kendi inisiyatifiyle size söylemeden önce bana haber verdi. Benim için değil, sizin için. Federal vergi dolarlarınızın işi bu Tom. Bunlar kendilerinin iyi adamlar olduğuna inanan insanlar.
Geraci ile yapabileceği bir pazarlık olmalıydı ama Hagen bulamıyordu.
İstersen kenara çek dedi Geraci. En iyisi bol ışıklı, etrafta çokça insan bulunan bir yer olur. Az sonra kavşağa geleceğiz. Orası uygun bir yer olabilir ha?
Tom her tür endişe hissiyle mücadele etmek zorundaydı ya da herhangi bir hisle. Geraci silahı çok hafifçe geri çekti ve dikkatini çekmek için birinin omzunu dürter gibi silahla Tom'un kafasını dürtmeye başladı.
''Bunu bir şekilde çözmen gerektiğini düşünüyorsundur.'' dedi Geraci. ''Öyle değil mi?''
Hagen aynadan Geraci ile göz göze geldi. Hem evet hem de hayır yanlış cevap olacakmış gibi görünüyordu. Nick'in yüzündeki ifade boş ve okunaksız da doğal da değildi. Sokak lambalarından yansıyan ışıkta Parkinson'un belirtileri abartılı bir hal alıyordu.
''Elin neden titremiyor?'' dedi. ''Sorununun bir parçası da o değil mi?''
''İlgine teşekkür ederim.'' dedi Geraci. ''O tür belirtiler arada bir gelip geçiyor. Aktif olmanın işe yaradığı şeklinde bir teorim var. Bir salona gidiyorum az da olsa ve biliyor musun daha yoldayken o kum torbasına veya senin gibi bir orospu çocuğunun suratına vurmayı düşününce ne oluyor? Titremeler hop geçiveriyor. Kendiliğinden, sihir gibi. Hey, nerede kaldı benim nezaketim? Sen nasılsın? Bu arada şuradan sola dön, ışıktan.''
Yol aldıkları cadde daha aydınlık ve daha ticari bir ortam haline gelmişti. Her iki tarafta dükkanlar ve ofisler vardı ve hepsi kapalıydı. Saat 10'u biraz geçiyordu, kahrolası Florida.
''Nezaketin mi?'' dedi Tom.
''Kalp krizi geçirdiğini duydum, nasıl gidiyor?''
''Bunu nereden duydun?''
''Sen önemli bir adamsın.'' dedi Geraci. ''İnsanlar önemli adamlar hakkında konuşur.''
Tom sol şeride geçtiğinde ışık kırmızıya döndü. Alışkanlıkla durdu, önemli değildi. Geraci onu vursa bile ortalıkta peşine düşecek polis yoktu.
''Ailem dışında kimse bilmiyor bunu.'' dedi Tom. ''Aslında doktor da kalp krizi olup olmadığından emin değildi.''
''Bu harika.'' dedi Geraci. ''İyi haber ama bir süredir seni izliyorum. İnsan kendine daha iyi bakmalı. Daha iyi beslen, sigarayı filan bırak.''
''Sağ ol doktor Geraci.''
''İstersen alay et.'' dedi Nick. ''Ama biliyorsun ki babam kalp krizinden öldü.''
Geraci silahı çekti ve Hagen aynaya göz atınca ekmek kamyonunun hala peşlerinde olduğunu ve silahın kabzasının başına doğru indiğini gördü. Sonra her şey beyaz bir ışık halinde patladı. Tom kendine geldiğinde başı zonkluyordu. Ağrı o kadar şiddetliydi ki gözlerini açmaya dayanamıyordu. Bağlanmıştı. Sanki bir şelalenin altındaki mağaradaymış gibi işitmesinde de bir sorun vardı. Ama hala Buick'te olduğunu fark etti. Yine ön koltuktaydı ve oturduğu yere bağlanmıştı. Zar zor görebiliyordu. Kendi farlarından yansıyan soluk sarı ışık dışında başka bir ışık göremiyordu. Başını sallayıp o bulanıklığı dağıtmaya çalıştı. O kadar canı yandı ki sanki bir daha vurmuşlardı. Acı ve bulanıklık yüzünden suyu hemen hissetmemiş, suya batma sesini duymamıştı. Şelalenin altında değildi, suyun içindeydi. Pis kokulu kahverengi su hızla arabanın içine doluyordu. Suyun altındaydı. Dört cam da açıktı. Burada uzun süre kalamazdı ve kalmayacaktı da. İple bağlanmamıştı, bant kullanmışlardı. Belinden omzuna kadar dolamışlardı. Ayrıca el ve ayak bilekleri de bantlanmıştı. Tom lastiklerin çamura gömüldüğünü hissetti. Su kanından daha sıcaktı. Bağırmaya ve bantların arasında kıvranmaya başladı. Bu başındaki acıyı daha da arttırdı. Su koltukların üstüne kadar çıkmıştı artık. Göbeğini açtı, kalbini açtı. Yine de kurtulabilirdi. Su yüzünden bandın yapışkanı gevşiyordu, boğuşmaya devam etti. Ayak bileklerini saran bantlardan kısmen kurtulduğunu düşündü. Buick'in elektrik sistemi cızırtılar çıkardı. Farların ışığı gider gitmez ön camın dışından kocaman siyah bir yılan geçti. Ama Tom Hagen'ın kalbi buna da dayandı. ''Yüksek sesle yılan öldürmek istersen kuyruğunu kesmezsin.'' dedi. Bu düşünce Geraci'nin önce Michael'a değil kendisine gelmesinden sapıkça bir tatmin duymasına yol açtı. Uğraşmaya devam etti. Artık bandın her tarafta gevşediğinden emindi. Su çenesine kadar çıkmıştı. Başını arabanın tavanına doğru kaldırıp derin bir nefes almaya hazırlandı. Bunu başarabilirdi. Sadece istemesi lazımdı. Kimde ondan fazla istek vardı? Ayak bilekleri artık serbestti ve neredeyse dizleri de kurtulmuştu. Sağ kolundaki bantlar da iyice gevşemişti. Her an kolunu da kurtarması mümkündü. Ensesi suyun içindeydi. Derin nefes almanın zamanı gelmişti. Şimdi havayı derin derin ağır ağır ciğerlerine göndermeye başladı. Aniden boğazında bir karıncalanma oldu ve göğsüne doğru indi. Başı öne doğru fırladı ve bir öksürük krizine yakalandı. Hava almak için çırpınıyordu ama solunacak hava yoktu. Soluduğu şey bataklık suyuydu ve hava başının üstünde bir yerlerde kalmıştı. Boğulmanın en huzurlu ölüm şekli olduğunu duymuştu. Ama Tom Hagen'ın titremelerle sarsılan bedeninde huzurdan eser yoktu.
38. Ayrım sonu. Sayfa 385.